Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Zonguldak'ta bir pitbull aracın açık bırakılan camından kaçtı. Sahiplerinin başıboş bıraktığı köpek tasmasız ve ağızlıksız. Sorumsuz sahipleri yüzünden korku dolu dakikalar yaşandı.
İstanbul Göktürk'te arkadaşıyla birlikte yürüyen 17 yaşındaki bir genç sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
İstanbul Ataköy'e gideceğiz. Bir iş insanı yürüyüş yaptığı sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısıyla karşılaştı.
Son zamanlarda sokaklardaki köpekler tarafından saldırıya uğrayanların paylaştıkları görüntüler nedeniyle sokak hayvanları sorunu tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada başlayan bu tartışma farklı grupların tartışmaya dahil olmasıyla birlikte büyüdü ve artık ciddi bir mesele olarak kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Bu araştırma dosyasında sokak hayvanları ile ilgili çözümsüzlüğe sürüklenen bu tartışmayı tüm yönleriyle ele alıyor, sorunun çözümüne ilişkin muhataplar arıyorum.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Sokak hayvanları ile ilgili bu tartışmanın bir tarafında sokaklarda yaşayan köpekler tarafından saldırıya uğrayanlar veya saldırıya uğrayanların yakınları var. Bu kişilerin talepleri başıboş köpeklerin sokaklardan toplatılması, barınak ve benzeri yerlere götürülmesi yönünde. Öbür tarafında sokaklarda yaşayan köpeklerin toplatılmasının hayvan hakları ihlali olduğunu düşünenler var ve bu kişilerin talepleri hayvanların sokaklardan toplatılması yerine ilgili kurumların sokak hayvanları ile ilgili üzerine düşen görevi yapması yönünde. Karşılıklı taleplerin çatıştığı bu tartışma köpek saldırıları nedeniyle artan ölüm ve yaralanmalarla iyice büyüyor. Yakın zamanda Antalya'nın Serik ilçesinde sokaktaki köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mahram Elin Pınar'ın tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle bu tartışma iyice alevlendi.
Antalya'da köpekten kaçarken bir kamyonun altında kalmıştı 9 yaşındaki Mahram. 23 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Mahra'nın ölümünden sonra başka ölüm haberleri de geldi ve tabii köpek saldırısı nedeniyle yaralananlar da oluyor. Örneğin 27 yaşındaki Cahit Kılıç yakın zamanda Ankara Mamak'ta köpek saldırısına uğruyor ve bacağından ciddi şekilde yaralanıyor. Cahit Bey, öncelikle geçmiş olsun, yakın zamanda bir köpek saldırısına uğradınız. Bize biraz olay anını anlatabilir misiniz? Ne yaşandı tam olarak?
Teşekkür ederim öncelikle, çok sağ olun. Evet, maalesef ki böyle bir talihsiz kaza yaşadık. Yani olayı şöyle anlatayım. Burada Mamak'ta oturuyorum zaten. Bizim arabanın lastiklerini değiştirecektik. Mamak'ın giriş çıkışında lastikçiler var mahalle aralarında. Biz de herhangi birisine gittik. Arabanın lastiğini değiştirecektik. Bilirsiniz bu arabaların lastiğini değiştirmek için tabanca kullanılır ve tabanca biraz ses çıkarır. O an şeyin yanında duramazsınız. Lastiğe yakın bir yerde duramazsınız, araca yakın. O ara telefon geldi. Ben de dedim ki biraz uzaklaşayım, telefonla konuşayım. Çok değil. Yine adamın dükkanının önündeyim. Lastikçinin hemen yanındayım zaten. Bir 2-3 metre uzaklaştım. Telefonla konuşuyordum. Bir anda arkadan böyle, ya daha doğrusu kendimi yerde buldum. Neye uğradığımı da şaşırdım zaten. Yalnız bayağı korktum. Hatta bayağı bağırdım böyle.
Ne oldu? Sadece... Köpek mi saldırdı o anda?
Tabii o anda köpek zaten arkadan direkt baldırdan tutmuş. Tuttuğu gibi de beni yere düşürdü zaten. O an ben köpeği fark ettim. Uzaklaşmaya çalıştım. Bu arada köpek bağlı ama yani dediğim gibi adamın dükkanının önüne kadar geliyor. Bir de bir tane değil, 2-3 tane köpek. O saldırınca diğerleri de geldi bu sefer. Toplamda 3 tane köpek, öyle söyleyeyim. Bana saldıran bir tanesi, diğerleri de saldırıya geçti ancak... Yani bir tanesi ilk başta baldırdan tuttu, onu da zaten koparmıştı, fotoğrafları daha sonra sizinle paylaşabilirim. İlk başta tuttuğu gibi koparmış zaten baldırdan. Sonra ikinci defa bu saldırıya geçti. Ben biraz kendimi geriye doğru sürüklenerek kendimi geriye doğru yapmaya çalıştım. Bu bir daha tuttu ama bu sefer önceki gibi sağlam bir şekilde tutmadı yani. Sadece böyle sıyırmış. Dediğim gibi fotoğraflardan da belli olur zaten. Yani belli oluyor.
Gördüm ben fotoğraflarınızı.
Evet, işte bu iki defa saldırıya uğradığım için öyle iki defa iz var. Bu sefer baktım ki diğer iki tane köpek de geldi. Bunlar da aynı şekilde bana saldırmaya başladılar. Bu ara lastikçi, işte dükkanın sahibi geldi, araya girdi. Beni kurtardı. Eğer olmazsa zaten diğer iki köpek de saldıracak. Yani Allah korusun, belki çok daha kötü şeylere sebep olacaktı yani.
Peki tedaviniz nasıl devam etti? Ne kadar sürdü? Ben fotoğraflarınızı gördüm. Evet, çok geçmiş olsun. Çok ciddi yara almışsınız. Şu an durumunuz ne? Tedaviniz ne kadar sürdü? Onların da bilgisini verir misiniz?
Yani şöyle söyleyeyim. Ondan sonra hemen acile gittik. İlk başta bir tedavi uyguladılar. Yüzeysel. Sonra işte bazı aşılar oldu. Tetanus aşısı falan oldu. Sonra doktor baktı, işte dikişi atmaya çalıştı. Yara biraz açık olduğu için dikişi atamadılar açıkçası. Şey yaptılar. Sadece dedi ki ben çevresine bir dikişi atacağım. Çünkü yarayı o aldığını köpek kopardığı için o yarayı birleştirmesi imkansızdı zaten. Ya bacağımdan ya da başka bir yerden et alınıp buraya yapıştırılacaktı ya da o şekilde açık bırakılacaktı. Ondan sonra zaten doktor şeye karar verdi. Dedi ki biz sadece kenarlarına dikiş atalım. Çünkü birleştiremeyeceğiz. Bir süre bu şekilde gözlemleyelim bakalım ne olacak diye. Yara zaten kalıcı bir hasar oluştu bacağımda. Yani şu an kabuk tutmuş zaten, daha tam iyileşmedim. Daha doğrusu şöyle bir şey oldu. Ben bayağı yürümek konusunda bayağı sıkıntı yaşadım. Bir de ben evde tek kalıyorum. Yani bir kimse de yoktu. Ben burada 2 hafta boyunca sürekli kendim, yani pansumanla iş falan kendim yapmak zorunda kaldım.
Cahit Bey çektiği fiziksel acının yanı sıra bu saldırıdan psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilendiğini ve kendisinde oluşan köpek korkusunu kolay kolay atlatamayacağını dile getiriyor.
Bakın şöyle söyleyeyim. Gerçekten böyle hani sadece anlattığım gibi kolay bir şey değil. Misal atıyorum, geçenlerde arkadaşla parkta yürüyoruz. Yandan skuterla bir güvenlikçi geçti ve ben onu köpek zannettim. O kadar yüksek sesle bağırdım ki, yani o an anlık bir şeyle. Arkadaş şey dedi, ya yani benim kulağım gitti. Yani bu sadece bir örnek. Ondan sonra bir arkadaşla yürüyoruz mesela. Aniden karşıma bir köpek çıktı ve bu sahipli bir köpekti. Ben o kadar yine ani bir hareket yaptım ki gerçekten çok korktum. Yani artık küçük köpekleri bile görünce hani arkama geçince korkuyorum. Önümde olması lazım. Onu görmem lazım. Bir de dikkatimi çeken şöyle bir durum oldu. Ben aşı olmaya gittiğimde aşı sırasında bekledim yani. Sadece kuduz aşısı sırasında bekledim. Yani orada 4-5 kişi vardık ve hepsi de köpek saldırısına uğramıştı.
Cahit Bey, sokakların insanlar için de hayvanlar için de güvenli olmadığını ve yetkililerin bu güvenliği sağlayabilmesi için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini belirtiyor. Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayanlar köpek sorunu hashtag ile sosyal medyada bir kampanya başlattılar. Bu hashtag ile paylaşılan saldırı görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kampanyaya dahil olanlar giderek sayıları artan sokak hayvanlarının insanlar için ciddi bir tehlike olduğunu belirtiyor ve kısırlaştırmanın bir çözüm olmadığını vurguluyorlar. Saldırıların önüne geçebilmek için köpeklerin bulunduğu bölgelerin haritasını belirleyen Havrita adında bir site kuruluyor. Bu sitede köpeklerin yoğun bulunduğu bölgelerin konum bilgileri bulunuyor. Ayrıca köpek saldırısına maruz kalanlar fotoğraflarla bu durumu paylaşıyor ve saldırı bölgesini belirliyorlar. Konuya ilişkin yürütülen karşı kampanya ise sokak hayvanları sahipsiz değil hashtag ile yürütülüyor ve bu hashtag ile paylaşılan görüntülerde insanların sokak hayvanlarına yönelik şiddet görüntüleri paylaşılıyor. Ki tüyler ürpertici şiddet görüntüleri bunlar. İnsanların sokaklardaki canlılara karşı ne kadar acımasız oldukları gösteriliyor ve insanların uyguladığı bu şiddet nedeniyle köpeklerin saldırganlaştığı vurgulanıyor. Hayvan hakları savunucularının da destek verdikleri bu kampanyada köpeklerin çoğunlukla kısırlaştırıldığı için bir tehlike arz etmediği ve kendisine yönelik bir tehdit algılamadıkça saldırmadıkları yönünde açıklamalar yapılıyor. Peki sadece kısırlaştırma ile köpeğin saldırganlığı önlenebilir mi? Özel bir hayvan hastanesinde sorumlu veteriner hekim olarak çalışan Çağlar Aslan, sadece kısırlaştırma ile köpeklerdeki saldırganlığın önlenemeyeceğini belirtiyor.
Şimdi bize önce şeyi açıklar mısınız? Kısırlaştırma operasyonu nedir? Neden yapılır hayvanlara ya da ne zaman yapılır?
Kısırlaştırma operasyonu erkek ve dişi bireylerde üreme yeteneğini operasyonla elinden alıyoruz. Üreme organlarını alıyoruz. Tabii erkeklerde testis, dişilerde ovaryum alıyoruz ki üremesinler. Ne zaman yapılmalı? Erkek bireylerde 8-9 aylık civarındayken, dişi bireylerde daha erken dönemde bu operasyonun yapılması lazım. Neden yapmamız lazım? En önemli iki sebebi var. Biri üremenin denetlenmesi, kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi. İkincisi de hayvanlardaki agresyon dediğimiz bu cinsel isteğe bağlı sinir ve saldırı davranışının önüne geçmek.
Peki sadece kısırlaştırma ile köpeğin saldırganlığı önlenebilir mi? Hani bu agresyon davranışları dediğiniz şeyin önüne geçilebilir mi?
Sadece kısırlaştırmayla bu durumun önüne geçemeyiz. Birçok dış koşul var. Bunların hepsini hayvanlar için uygun koşullar haline getirmemiz gerekiyor ki bu tarz kötü sonuçlar yaşamayalım.
Mesela ne gibi?
Özellikle besleme noktalarında hayvanlar sürü haline geliyorlar toplu besleme yapıldığı zaman. Doğal olarak da besinlerini korumak istiyorlar. Bunun için gerek hayvanseverlerin gerek belediyelerin çok fazla odak noktasında besleme noktası oluşturması lazım ki hayvanlar besine ve suya rahat ulaşabilirlerse sürü davranışından uzaklaşıp daha sakin bir yapıya bürünürler.
Peki şimdi sokaklarda küpeli hayvanlar görüyoruz ya sürekli. Özellikle sokak hayvanlarının hepsi neredeyse küpeli. Bu küpeli evet. olanların hepsi kısırlaştırılmış mı oluyor?
Küpelin amacı şudur. Birincisi kısırlaştırma, ikincisi de kuzu aşısının yapıldığını gösteren belediyenin barınağından, belediyenin kliniğinden çıkan hayvanlarda küpeleme işlemi yapılır.
Peki bu küpelerin bazıları farklı renklerde. Neden?
Farklı belediyeler kendi merkezlerinde kısırlaştırma yaptıkları için farklı renkte oluyorlar. Bu sebeple olur genellikle.
Ha, farklı bir anlam ifade etmiyor. Peki
aynen.
Şimdi küpeli oldukları halde doğuran sokak köpeklerini de görüyoruz. Bu nasıl mümkün olabiliyor?
İşte maalesef operasyon hatası olabiliyor. Operasyonu tam olarak gerçekleşmediği zaman bu şekilde sonuçlar görebiliyoruz maalesef.
Böyle bir durum olduğunda şimdi o kısırlaştırma operasyonunun o köpeğe tekrar mı yapılması gerekir?
Tabii tekrar edilmesi. Yasa kısırlaşmamış oluyor. Yani ovaryumu almazsanız, uterusu almazsanız, bir tanesini alıp bir tanesini bırakırsanız bu kötü sonuçla karşılaşabilirsiniz. Ya da hiç operasyon geçirmemiştir. Sadece kuzu aşısı yapılıp sokağa bırakılmıştır.
Peki sokak hayvanlarının en temel sağlık hizmetleri nedir ve veya ne sıklıkla yapılır bu sağlık hizmetleri?
Sokak hayvanlarında en temel sağlık hizmeti kısırlaştırma, kuduz aşısının yapılması ve tabii diğer olarak iç dış parazitaj uygulamalarının düzenli yapılması gerekiyor.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Sokak hayvanları ile ilgili konunun önemli bir ayağı da hayvan hakları ile ilgili sivil toplum örgütleri ve dernekler. Hayvan Hakları Federasyonu HITAB'ın konuyla ilgili çeşitli açıklamaları oldu. Bu açıklamalarda sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir meselede faturanın hayvan hakları savunucularına kesildiği ve konuyla ilgili resmi kurumların sorumluluğunun göz ardı edildiğine dikkat çekiliyor. Tarım İl Müdürlükleri, Çevre İl Müdürlükleri ve belediyeler gibi resmi kurumların hayvanların beslenme, barınma ve sağlık hizmetleriyle ilgili sorumlulukları yerine getirmedikleri için sokak hayvanlarıyla ilgili sorunun çözülmediği vurgulanıyor. Bu ihtiyaçların karşılanması sorunun çözümü için yeterli olacak mı? Sorumuzu HITAB Yönetim Kurulu üyesi Avukat Senem Demirel Acar yanıtlıyor.
Bu sorun tabii ki bu temel ihtiyaçlar giderildiğinde çözülecektir ama bugünden yarına bir çözüm olmayacaktır. Yani bugün belediye işte bütün sokak hayvanlarını kısırlaştırması zaten bir günde mümkün değil. Daha sonra mutlaka arada fireler olacaktır. Ve hani karınları doyurulduğu zaman bu hayvanlar saldırganlaşmayacak diye de bir şey yok. Şöyle ki hayvanlar popülasyon artınca, çeteleşme başlayınca alan korumasına geçiyorlar ve bu şekilde hayvanlar saldırganlaşıyor. Aslında hani saldırganlık da demeyelim ona, alan koruması yapıyorlar. Fakat belediyeler düzenli kısırlaştırma yaptığı zaman, hani bir kısırlaştırma seferberliği yapıldığı zaman biraz daha uzun vadede sokaklarda bu kadar çok hayvan kalmayacaktır ve çeteleşmeler olmayacaktır. Dolayısıyla zaten karınları doyan hayvanların herhangi bir agresyonu olmaz. Bu tür saldırma vakalarıyla karşılaşılmayacaktır. Ama tabii ki düzenli çalışmayla olacak bir şey ve uzun vadede olacak bir çözüm bu.
Peki siz HITAB olarak hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Köpekler çözüm olarak sokaklarda olmaya mı devam etsin, yoksa hala tehlike arz edeceği için barınakları mı gönderilsin? Siz çözüm olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Şöyle, tabii ki hani agresyon sergileyen hayvanlar mutlaka olacaktır. Kısırlaşsa, karnı doysa bile. Çünkü bu da bir karakter. Hayvanın da her insan gibi hayvanların da bir karakteri var. Köpeklerin de bir karakteri var. Zaten yasa bu hayvanların sokakta kalmasını öngörmüyor. Yani agresyon sergileyen, saldıran, ısıran hayvanlar belediyelerin bakım evlerinde rehabilite edilmeleri gerekiyor. Eğer rehabilite edilmiyorsa bu hayvan, yani bir süre belediyede tutulup rehabilite edilip o saldırganlığı geçtikten sonra sokağa bırakılabilir. Eğer hayvan hala saldırgan tavırlar sergiliyorsa zaten bırakılamaz. Yani biz Haytap olarak sokakta köpekler dolaşsın, çok olsun, hani biz bundan mutluluk duymuyoruz. Tabii ki de o hayvanların sokaklarda, kışın yağmurda, çamurda, karda, kışta kalmasını, yazın sıcaklarda susuz kalmasını bizim de vicdanımız el vermiyor. Biz de istemiyoruz sokaklarda köpekler dolaşsın. Ama bunların çözümü de hani hepsini toplayıp bir bakım evine koymak değil tabii ki.
Zaten bakım evlerinin sayısı da yeterli değil. Olanların da koşulları buna uygun değil. Kapasiteleri sınırlı. Barınaklar ilgili kurumlarca denetlenmiyor. Rutin denetlemeler yapılsa da hayvanları koruma kanununa uygun olmayan durumlar için herhangi bir ceza işlem yapılmıyor. Bakım evlerinin koşullarının iyileştirilmesi için herhangi bir şey yapılmıyor.
Şöyle, yani hiç bakım evi olmayan belediyelerimiz bile var bizim hala maalesef. Yani 2004 yılında yasa çıktı, hayvanları koruma kanunu çıktı ama ya 18 yıldır hala bir veterinerlik hizmeti olmayan belediyelerimiz bile var. Ki oradaki hani köpeği toplayıp nereye götürebilirsin, nereye koyabilirsin? Etrafı telle çevrili boş arazi bakım evi değildir. Yani bakım evinin belli standartları vardır, şartları vardır. Hani bunları sağlaması gerekir ve kapasite olarak da hani Türkiye'de hiçbir bakım evi sokaktaki tüm hayvanları toplamaya yetecek kapasitede değildir. Hani bunun pratikte de zaten mümkünlüğü yoktur.
Buraya kadar ortaya çıkan tablo şöyle. Belediyelerin yeterli sayıda ve uygun koşullarda bakım evleri, veterinerlik hizmetleri olmadığı için sokak hayvanlarının bakım ve sağlık hizmetleri karşılanmıyor. Kısırlaştırma işlemleri düzenli yapılmıyor. Kısırlaştırma operasyonu yapılmayan veya herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle agresyon sergileyen ya da karakteri nedeniyle saldırgan olan hayvanlar rehabilite edilmedikleri için sokaklarda insanlara saldırabiliyorlar. Ayrıca düzenli kısırlaştırma işlemi yapılmadığı için hayvanların üremesinin önüne geçilemiyor ve sokak hayvanı popülasyonu hızlıca artıyor. Hayvanlar arasında çeteleşmeler oluyor, çeteleşen hayvan grupları alan koruma refleksiyle saldırganlaşabiliyorlar. Yani özetle devletin ilgili kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle sokak hayvanları sorunu çözümsüzlüğe sürükleniyor. Önce resmi kurumların görev ve sorumluluklarının neler olduğunu netleştirelim. Belediye Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Sinan Okçuoğlu, belediyelerin sokak hayvanlarıyla ilgili görev ve sorumluluklarını şöyle sıralıyor.
Şimdi hepinizin bildiği gibi 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve ilgili uygulama yönetmeliği belediyelerin sorumluluklarını madde madde belirlemiş. Bunlara genel olarak bakmak gerekirse hangi hayvanlara bakacak bakmayacak şöyle özetlemek istiyorum. Öncelikle sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakacak. Bunun anlamı şudur. Tanımlarda sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanlar için hep evcil hayvanlar tanımı geçer. Yani kedi köpek gibi, at eşek gibi, koyun inek gibi hayvanlar. Dolayısıyla birinci koşul sahipsiz olacak, ikinci koşul evcil hayvan olacak, üçüncü koşul ise güçten düşmüş olacak. Tabii bunların yapılması için ciddi bir altyapı, iyi bir istihdam, yeterli bir bütçe ve düzgün bir mevzuat lazım. Mevzuatın eksikliklerinden kaynaklı belediye başkanlarının yapmak istedikleri ya da yapmak istemedikleri bazı sorumluluklar da var. Tarım Bakanlığı'nın ya da hükümetin elinin uzanmadığı yerlere de uzanma zorunluluğu var. Bunlar da yaban hayvanlarıyla ilgili işlemler. Mesela deniz kıyısındaki yerlerin karetelere müdahale etmesi gibi. Peki belediyeler neler yapacak bu hayvanlarla ilgili? Hasta olanlarını tedavi edecek. Eğer kısır değilse bu hayvanları kısırlaştıracak, kayıtlarını yapacak, parazitler ilaçlamasını yapacak, mutlaka kuduz aşısını yapacak, gözle görülür bir yerine işaret yapıp mikroçip ile çipleyip tekrar alındığı yere bırakacak. Belediyelerin yükümlülükleri bunları yapacak, altyapıyı oluşturmaktan geçiyor. Kısaca özetlemek gerekirse belediyeler bu işleri yapar.
Peki saydığınız bu görev ve sorumlulukları belediyeler yapıyor mu?
Kısmen yapanlar var, kısmen yapmayanlar var, bütçe ayırmayanlar var, bütçe ayıranlar var, istekli olanlar, gönüllü olanlar var, gönülsüz olanlar var. Tamamen belediye başkanının inisiyatifi doğrultusunda
Yapmalarının önünde şunu anlamaya çalışıyorum. Yani halkın da eminim merak ettiği kısım budur. Yapmalarının önündeki engel ne? Bürokratik bir engel mi var? Keyfi bir engel mi var? Yapmalarının önündeki en temel engel ne? Bu
tamamen keyfi uygulamalardır. Onu net olarak söyleyeyim. Kanun belediyelere görev veriyor. Ancak yapmadığı zaman yaptırımları henüz belirlemiş değil. Yaptırım olmayan işte de iş gönüllülüğe dayalı. Gönüllü olarak belediye başkanı bu işe önem verirse yapılır.
Sinan Okçuoğlu'nun bahsine ettiği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girdi. Ve bu yasa genel hükümler, koruma tedbirleri, hayvan koruma yönetimi, cezai hükümler, çeşitli son ve geçici hükümler başlıklarıyla 5 kısımdan oluşan kapsamlı bir yasa. Cezai hükümlerin bulunduğu 4. kısımda kanuna aykırı davrananlara verilecek idari para cezaları ve adli cezalar madde madde belirtilmiş. Yani aslında yasa oldukça kapsamlı ve hayvanları koruyor. Ancak yasaya aykırı davranan kurumlara veya kişilere bir yaptırım uygulanmıyor. Yani özetle yasaya uyulmuyor.
Mevcut mevzuatta bakım evi var ve bir de yeni çıkan mevzuatta doğal yaşam parkları var bunlarla. Doğal yaşam alanları. Bakım evleri hayvanların sağlıkları ile ilgili rehabilitasyonların yapıldığı yer. Öngörülen doğal yaşam alanlarına uygun parklar ya da bahçeler diyeyim ben. Bunlar da hayvanların sürekli yaşatılacağı yerler olarak düşünülmüş. Ancak henüz yönetmeliği belirlenmediği için şu an hiçbir yerde yok. Ve bu çözüm değil tabii ki. Bunun en basit örneğini biliyorsunuz. Hayırsız ada örneği oluşturur. Osmanlı döneminde bütün köpekleri toplayıp çok büyük bir adaya kapattılar. Güya orada beslenecekti, yapılacaktı, edecekti. Ama sonu bir felaketle sonuçlandı. Bugünümüz koşulları içerisinde de aynı şeydir. Hayvanları barınaklara kapatarak sahipsiz hayvan sorununu çözmek, sokak hayvanı sorununu çözmek mümkün değildir.
Peki belediyeler bununla ilgili nasıl bir çözüm düşünüyorlar? Mevcut durumda hali hazırda sokaklarda sayıları çok fazla. 10 milyon, 15 milyon gibi bir sayıdan bahsediliyor ama kimi kaynaklara göre bunun da üzerinde. Bu koşulda, bu durumda belediyeler nasıl bir çözüm düşünüyorlar?
Şimdi son pandemiden sonrasında zaten belediyelerin bu enflasyonla vesaire bütçeleri çok daraldı. Onu öncelikle bir belirteyim. Daha öncesinde de zaten yeterli bir bütçe ayrılmıyordu. Yeni kanun büyükşehir belediyelerine %3 oranında, bütçesinin %3'ü oranında, ilçe belediyeleri de %5'i oranında bir rakamı bu işe ayırması için emir buyurdu. Ama henüz nasıl denetleneceği belli değil. Ve bu bütçeler inanın Türkiye'deki hayvanların, kısırlaştırılması gereken hayvanların %1'ini kısırlaştırmaya yetmeyecek rakamlar. Biraz önce bahsettiğiniz tahmini rakamlar doğrudur. Türkiye'de 85 milyonun yaklaşık %10'u 8,5 milyon hayvan olduğunu tahmin edersek yaklaşık 16 milyar lira gibi bir rakam altyapı masrafları, personel masrafları hariç sadece kısırlaştırma için lazımdır. Bu da bir yıl için değil bir üreme periyoduna yani 6-8 aylık süre içerisinde yapılması gereken bir işlemdir. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir bütçe ayırdığını söylemek mümkün değil. Belediyelerin de zaten bu işe para ayırmaya gönüllü olmadıkları için, kanunun emrettiği sınırlarda bütçeyi bile ayırmaya niyetli olmadıkları için bu işi çözmek niyetinde oldukları zannetmiyorum.
Sokak hayvanları sorunu her gündeme geldiğinde Türkiye ile gelişmiş ülkelerin bu konudaki politikaları ve düzenlemeleri kıyaslanıyor ve spekülatif bilgiler dolaşıma sokuluyor. Örneğin sıklıkla Avrupa'da sokaklarda sahipsiz kedi köpek olmadığına dikkat çekiliyor. Bunun nedeni kimine göre yasalara uyulması ve hayvan hakları ihlallerinde ciddi yaptırımların uygulanması, kimine göre de hayvanların sokaklardan toplatılıp uyutulması. Haytap Yönetim Kurulu üyesi avukat Senem Demirel Acar bu konuyu şöyle açıklıyor.
Bir Avrupa insanı barınaklardan hayvan sahipleniyor. Yani bizim gibi internetten bir oyuncak alır gibi hayvan almıyorlar parayla. Herkes %90'ı diyeyim barınaktan hayvan sahipleniyor. Avrupa'daki insanlara bakarsanız evlerinde besledikleri köpekler sokak köpekleridir. Ama bizimkiler hani bizim ülkemizde ne yazık ki bir şekilcilik olduğu için biz sokak köpeklerini sahiplendiremiyoruz. O dönem hangi cins meşhur, ünlüyse, hangisi popülerse herkes ondan parayla satın almaya çalışıyor. Birinci çözümü bu Avrupa'nın barınaklardan hayvan sahiplenmek. İkincisi barınaklar, sokaktaki hayvanlar toplanır. Avrupa'nın birçok ülkesinde her ülkenin kendine göre bir süreci vardır. Ama sahiplenilmeyen hayvanın işte kimi ülkede bir hafta tutulur, kimi ülkede 3 ay tutulur. Sahiplenilmeyen hayvan da uyutulur, yani öldürülür. Bizim ülkemizde böyle bir düzenleme yok, olmamalı da zaten. Çünkü biz yaşam hakkını savunuyoruz. hani Müslüman bir ülke olarak da hiçbir canı sebepsiz yere almayı kanun maddemize koyamayız diye düşünüyorum. Bu sebeple Avrupa'da sokaklarda hayvan göremeyiz, bizim ülkemizde görürüz.
Sokak hayvanları sorunu oldukça katmanlı bir mesele ve bu hayvanların beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını gidermek çözümün yalnızca bir parçası. Bakım evlerinin koşullarının iyileştirilmesi ve sayılarının artırılması, bakım evlerinin daha sık denetlenmesi ve hayvan hakları ihlallerinin göz ardı edilmemesi, hayvanlar için belli standartlara uygun barınak ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması, doğal ortamlarından kopartılarak yurt dışından ticari amaçla hayvanların ülkeye getirilmesinin engellenmesi, internet ortamında hayvanların alınıp satılmasının önlenmesi, hayvan üretim çiftliklerinin denetlenmesi, merdiven altı hayvan üretimlerinin engellenmesi, pet shopların denetlenmesi gibi gibi daha sayamadığım birçok açıdan sorunun ele alınması gerekiyor. Devletin ilgili kurumları meseleyi bütün yönleriyle ele alarak bir çözüm arayışına girerse bu sorun çözülür.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.